Ayrım 11.
Sayfa 133. Bu parçayı vurgulara, duralamalara dikkat ederek öyle akıcı bir sesle, öyle uygun hareketlerle söyledi ki yaşına göre gerçekten şaşırtıcıydı. Büyük bir emekle, özenle yetiştirilmiş olduğunu gösteriyordu. "Sana annen mi öğretmişti bu parçayı?" diye sordum. "Evet," dedi. "Annem böyle söylerdi. Couvez-vous donc, l'audion de cette res, parle." "Ne var yahu?" dedi ona farelerden biri. "Söyle." "Soru sorarken sesimi yükseltmeyi unutmayayım diye. Şimdi de dans edeyim mi size?" "Yok, bu kadarı yeter artık. Peki annem Meryem Ana'nın yanına gittikten sonra sen kimin yanında kaldın?" "Madame Frederick'le kocasının yanında. Madame bana bakardı ama akrabamız değildi. Belki de yoksuldu. Çünkü evi annemin evi gibi şahane değildi. Çok kalmadım orada. Bay Rochester gelip sordu. Benimle İngiltere'ye gelip orada oturmak ister misin diye. Ben de peki dedim. Çünkü Bay Rochester'ı daha önceden tanıyordum. Beni çok severdi. Hep güzel elbiseler, oyuncaklar falan armağan verirdi bana. Ama görüyorsunuz ya, durmadı sözünde. Beni İngiltere'ye getirdi ama kendisi çıktı gitti. Artık hiç görmüyorum onu." Kahvaltıdan sonra Adela ile ben kitaplığa çekildik. Bay Rochester burasının okul odası olarak kullanılmasını tembih etmiş. Kitaplardan çoğu camlı dolaplar içinde kilitliydi ama dolaplardan biri açık bırakılmıştı. Bunun içinde ilk öğretim için gerekli her şey vardı. Ders kitaplarından başka birçok edebiyat, şiir, biyografi, gezi kitapları, birkaç tane de roman bırakılmıştı. Bay Rochester bunları mürebbiyenin kendi okuma beğenisini karşılamak için yeterli bulmuştu anlaşılan. Ne yalan söyleyeyim, şimdilik bunlar bana yeterdi, artardı bile. Lowood'da zorlukla ele geçirdiğim kırıntılarla ölçülünce bu kitaplık bir eğlence, bir bilgi hazinesi sayılırdı. Bu odaya aynı zamanda oldukça yeni, güzel sesli bir küçük piyano, resim çizmek için bir sehpa, bir çifte yer yuvarlağı konulmuştu. Öğrencim çalışmaya pek meraklı değilse de söz dinleyen bir kızdı. Şimdiye kadar düzenli çalışmaya hiç alışık olmadığı için onu ilk baştan pek sıkmanın doğru olmayacağını düşündüm. Uzun uzun konuştum onunla. Ufak tefek birkaç şey öğrettim. Vakit öğleye yaklaşınca da dadısının yanına salıverdim. Sonra da yemek saatine kadar sehpa başına geçerek derste kullanılmak üzere ufak tefek birkaç resim çizmeye karar verdim. Resim defterimle kalemlerimi almak için yukarıya çıkarken Bayan Fairfax bana seslendi. "Sabah dersiniz bitti galiba." Geniş kapılı bir odadaydı. Kapı açık durduğu için bana seslenince yanına gittim. Geniş, şahane bir salondu burası. Mor perdelerle koltuklar, yerde bir Türk halısı, ceviz kaplama duvarlar, bir yanda renkli camlardan yapılma kocaman zengin bir pencere, nefis oymalarla süslü yüksek bir tavan. Bayan Fairfax bir büfenin üzerinde duran ince, morumtrak mermer vazoların tozunu almaktaydı. Dört bir yanıma bakınarak "ne güzel oda" diye hafifçe bağırdım. Ömrümde bunun yarısı kadar bile güzel bir yer görmemiştim. "Evet, yemek salonu burası. Biraz güneş hava girsin diye pencereleri açtım da kullanılmadıkça her yer küflenip gidiyor. Karşıki oturma salonuna girince mahzene girmiş gibi oluyor adam." Bayan Fairfax pencerenin tam karşısına düşen gene mor perdelerle bezenmiş bir kemeri gösterdi. İki yassı basamak çıkarak kemerin gerisine baktım. Bir periler ülkesini görmüş gibi oldum. Gördüğüm manzara toy gözlerimi öylesine kamaştırdı. Aslında iç içe duran son derece güzel iki salondan ibaretti burası. Yerlere parlak çiçek çelenkleriyle örneklenmiş bembeyaz halılar serilmiş, kar gibi beyaz boyalı tavanda üzüm asma dalı oymalarla süslenmişti. Kızıl kaplamalı koltuklar, kanepeler, örtülü sedirler bu beyazlıklarla şahane ışıl ışıl bir çelişme yaratıyordu. Beyaz mermer şöminenin üzerindeki süsler de kan kırmızı bohemya kristalindendi. Pencerelerin arasındaki büyük aynalar bu kar-ateş karışımını yansıtıyordu. "Bravo size Bayan Fairfax, salonlar ne kadar da bakımlı," dedim. "Ne bir damla toz ne de eşyaların üzerinde örtü var. Havaları böyle ayaz rutubetli olmasa insan bu salonların her gün kullanıldığını sanır." "Eksik olma Miss Avery," dedi, "ama Bayan Rochester buraya pek seyrek olmakla birlikte her zaman habersiz gelir. Her yeri örtülere gömülü bulmak, gelince bir de hazırlık telaşıyla karşılaşmak onun sinirine dokunur. Bunu anlayınca her yeri her zaman hazır tutmayı daha doğru buldum." "Bay Rochester sinirli titiz bir adam mı?" "Çok değil ama ne de olsa yüksek tabakanın beğenileri onda da var. Her işinde bunlara uygun olarak çekilip çevrilmesini bekler." "Sever misiniz onu? Sevilen bir insan mıdır?" "Aa, elbet. Rochester ailesi oldum olası sevilmiş sayılmıştır. Bu dolaylarda gözle görülebilen toprakların hemen hemen hepsi hatırlanamayacak kadar eski dönemlerden biri Rochester'larındır." "Ama toprak moprak bir yana, sever misiniz onu?" Kendisini sevip beğenir misiniz? Ben kendim severim, beğenirim onu. Topraklarını kiralayan köylüler de onu dürüst, haksever, açık illi bir bey sayarlar. Yalnız aralarında hiçbir zaman çok kalmamıştır. Ama hiç özellikleri yok mu? Yani yaratılış bakımından nasıl bir insan? Yaratılışı kusursuz sanırım. Biraz huysuz sayılabilir belki. Herkese benzemeyen huyları vardır. Çok gezdi, dünyanın birçok yerlerini gördü. Çok da zeki, bilgili olduğunu sanıyorum. Ne var ki onunla oturup uzun uzun konuştuğumda oldu diyemem. Nasıl huysuz? Bilmem. Anlatmak kolay değil. Öyle göze batar bir yanı yok ama insan da konuşunca ortaya çıkar. Örneğin sözleri şaka mı yoksa ciddi mi, bir şeye sevindi mi, üzüldü mü bilemezsin. Kısacası onu iyicene anlamak olanaksız. Daha doğrusu ben anlayamıyorum ama ne çıkar? Bir işveren olarak olağanüstü iyidir. Onun da benim de işverenimiz olan adam hakkında Fairfax'ten edindiğim bilgi bununla kaldı. Kimi insanlar karakter incelemesini, karşılarındaki insanın eşyanın can alıcı yönlerini görüp anlatmasını hiç bilemezler. Bu tatlı hatun kişi de bunlardandı besbelli. Sorduklarım onu şaşırtıyordu ama bir sonuç elde edemiyordu. Bay Rochester onun gözünde Bay Rochester'dı işte. Kibar bir beyefendi, mülk toprak sahibi bir adam, bir işveren. Hepsi bu kadar. Bundan daha fazlasını öğrenip bilmek de istemiyor. Benim bu adamın kişiliği konusunda daha kesin fikirler edinmek isteyişime besbelli şaşıyordu. Yemek salonundan çıkınca bana bütün evi gezdirmeyi önerdi. Ben de onun arkasından yukarılara çıktım. Aşağılara indim. Bir yandan da hayranlığımı belirtip durdum. Çünkü her yer gerçekten tertipli, zevkli, zengindi. Öne bakan büyük odalar özellikle şahane geldi bana. Üçüncü kattaki odalardan kimileri de basık loş olmakla birlikte bir eski zaman havası taşıdıkları için ilgimi çekti. Bir vakitler alt kat odalarında duran döşemeler zaman zaman modalar değiştikçe en üst kata taşınmış. Şimdi bu odaların dar pencerelerinden içeri vuran solgun ışık belki 100 yıl önceden kalma yatakları, meşeden cevizden yapılma aynalı dolapları, sıra sıra dik arkalı dar antika sandalyeleri, bunlardan daha bile antika olan, üzerlerindeki yarı silik nakışları işleyen parmakların 2 kuşak önce toprağa karıştığı iskemleler. Bütün bu andaşlar Thornfield'e eskiden kalma bir ev havası veriyordu. Bu kuytu yerlerin gündüz gözüyle loşluğu, sessizliği, değişik dekorları pek güzeldi ama geceleyin o geniş karyolalarda yatmak düşüncesi beni hiç sarmıyordu. Bu yataklardan kiminin meşeden yapılma kapıları vardı. Kimisi ağır işlemeli perdelerle çevriliydi. Bu nakışlarda son derece garip çiçekler, daha garip kuşlar, hepsinden daha garip insanlar gösterilmişti. Ayın solgun ışığında bunlar kim bilir daha ne kadar garip görünürdü. Bu odalarda hizmetçiler uşaklar mı oturuyor diye sordum. Hayır, onların arkada daha küçük odaları var. Buralarda kimse oturmuyor. Thornfield perili bir köşk olsaydı hayaletler işte bu odalarda dolaşırdı diyesi geliyor insanın. Gerçekten de öyle ama hayalet mayalet yok burada demek. Bayan Fairfax gülümseyerek benim bildiğim kadar yok dedi. Eskilerden kalma hayalet hortlak öyküleri de yok mu? Hiç olmamış mı? Olmamış sanırım. Oysa Rochester'ların bir zamanlar oldukça ateşli, hareketli bir aile olduğunu söylerler. Ama belki de bu yüzden şimdi mezarlarında rahat yatıyorlardır. Evet diye mırıldandım. Shakespeare ne demiş? Hayatın hummasından sonra iyi uyurlar. Şimdi nereye gidiyorsunuz Bayan Fairfax? Çatıya. Gelip manzaraya bakmak ister misin? Gene onun peşinden daracık bir merdiven tırmanarak tavan arasına, oradan da bir duvar merdiveni ve tavan deliği yoluyla çatıya çıktım. Şimdi artık kargalarla aynı düzeydeydim. Onların yuvalarını görebiliyordum. Kule surlarının üzerinden eğilip ta aşağılara bakınca malikanenin topraklarını harita gibi görebiliyordum. Yeşil kadife çimlik konağın gri duvarlarının çevresine serilmiş. Park kadar geniş olan tarla 100 yıllık ağaçlarıyla noktalanmış. Şimdi çıplak, bozduran koruluk bakımsız bir yolla ikiye ayrılmış. Yeşil yosunlu bahçe kapısının yakındaki kilise, yol, o ıssız tepeler. Hepsi güz güneşinde dinlenir gibi. Ufuktan ufağa uzanan, beyaz sedef bulutlarla damarlanmış, koyu mavi, dost bir gökyüzü. Manzaranın hiçbir olağanüstü yönü yoktu ama her şeyiyle insanı sarıyordu. Geri dönüp de içeri girdiğim zaman çevremi göremedim sanki. O mavi hava kubbesinin parlaklığından sonra tavan arası mahzen gibi karanlık geldi. Bayan Fairfax tavan deliğinin kapağını mandallamak için bir an geride kalmıştı. Ben el yordamıyla tavan arasının kapısını buldum. O dar merdivenden aşağı inmeye başladım. Bu merdiven 3. katın ön bölümüyle arka bölümünü birbirinden ayıran dar, basık, loş bir koridora iniyordu. Bir an oyalandım burada. Karşı uçtaki tek küçük penceresiyle iki yanındaki 2 sıra kapalı küçük kapkara kapılarıyla burası mavi sakalın şatosundaki bir koridoru andırıyordu. Usulca yürümeye başlamıştım ki bir ses, böyle tenha, ıssız bir yerden hiç umulmayacak bir ses çarptı kulağıma. Birisi gülüyordu. Garip bir gülüştü bu. Keskin, ciddi, neşesiz. Durdum. Ses de kesildi ama bir an için. Sonra bu kez daha yüksek olmak üzere yeniden başladı. İlk seferinde pek açık, belirliyse de yavaş çıkmıştı. Şimdi tek bir yerden geldiği halde boş odaların hepsinde birden çınlar gibi yankılanan tiz kahkahalarla yükselmişti. Bu sesin geldiği odayı elimle gösterebilirdim. Bayan Fairfax diye seslendim. Çünkü şimdi onun merdivenden indiğini duyuyordum. İşittiniz mi o kahkahaları? Kimdir bu? Kadın hizmetçilerden biri olsa gerek dedi. Belki de Grace Poole'dur. Ben gene ama işittiniz mi o gülüşü diye sordum. Evet, açıkça. Çok zaman işitirim zaten. Grace Poole bu bölmede dikiş diker. Arada Leah ile bir araya gelirler. Baş başa olunca pek gürültü ederler. Gülüş gene duyuldu. Yavaş, hece hece. Sonra acayip bir mırıltıyla son buldu. Bayan Fairfax Grace diye bağırdı. Gerçek bir Grace'in ortaya çıkacağını hiç ummuyordum doğrusu. Çünkü ömrümde hiç duymadığım kadar acı, üzgün, yadırganır bir gülüştü bu duyduğum. Vakit öğle vakti, her yer parlak güneşli olmasaydı bir takım korkulara kapılabilirdim. Ama şaşkınlığa bile kapılmakla ne aptallık ettiğimi anlamakta gecikmedim. Bana en yakın olan kapı açılarak dışarı bir hizmetçi çıktı. 30'la 40 yaş arasında tıknaz, küt yapılı, kızıl saçlı, kaba, sıradan yüzlü bir kadın. Bundan daha az romantik, daha az hayalete benzer bir kimse düşünülemezdi. Bayan Fairfax, fazla gürültü oluyor Grace dedi, tembihleri unutma. Grace ses çıkarmadan diz kırarak içeri çekildi. Bayan Fairfax, Leah'ya dikişlerinde, ev işlerinde yardım etmesi için tutuyoruz onu diye anlattı. Ufak tefek kusurları varsa da iyi çalışıyor. Ha sahi, yeni öğrencinden hoşnut kaldın mı bari bu sabah hanım kızım? Laf böylece Adela'ya döndü. Aşağıdaki aydınlık ferah bölüme varıncaya kadar da sürdü. Sofada Adela koşarak yanımıza geldi. Madame, vous êtes servie diye bağırdı. Je bien femme moi. Yemek hazır bayanlar. Benim karnım çok acıktı. Bayan Fairfax'in odasında kurulmuş olan sofrada öğle yemeğinin hazır bizi beklediğini gördük. 12. Thornfield konağına ilk gelişimin sessiz sedasızlığı, sakinliği burada rahata ereceğimi belli etmişti. Konağı da, konaktakileri de gitgide daha yakından tanıman bu belirtileri yalanlamadı. Bayan Fairfax'in tıpkı ilk göründüğü gibi olduğunu anladım. Geniş yürekli, iyi huylu, oldukça okumuş, görgülü, orta zekalı bir hanımdı. Öğrencim de hayat dolu bir çocuktu. Bir hayli şımartılmış, başı boş bırakılmış olduğu için uçarılık ettiği oluyordu ama olduğu gibi benim elime bırakılmıştı. Onun öğrenimi için hazırladığım tasarılara bir karışan da yoktu. Bundan dolayı çok geçmeden çocuk ufak tefek heveslerini unuttu. Söz dinleyen, laf anlayan bir öğrenci olup çıktı. Kendisini alışılmış çocuk ölçülerinden bir santim bile yukarıya çekecek herhangi bir olağanüstü yeteneği, ayırt edici bir özelliği, beğeni, duygu konularında üstün bir gelişimi yoktu ama alışılmış çocuk ölçülerinin aşağısına düşürecek bir eksiği, kusurlu kötü yönü de yoktu. Derslerinde orta bir ilerleme gösteriyor, bana karşı pek derin olmasa da canlı bir sevgi besliyordu. Onun şen gevezelikleri, beni hoşnut etmek için giriştiği çabalar, saflığı da beni ona bağlıyordu. Böylece ikimiz de birbirimizden, durumumuzdan hoşnuttuk. Laf aramızda bütün çocukları melaike sayan, çocuk eğitimiyle uğraşanlardan da çocukluğu yarı kutsal tutmalarını bekleyen bir takım ciddi kişiler benim yukarıda kullandığım dili soğuk, duygusuz bulacaklardır. Ne var ki ben bu kitabı ne ana baba bencilliğini okşamak, ne beylik lafları yansıtmak, ne de bir takım yapmacıkları ayakta tutmak için yazmıyorum. Yalnız gerçeği söylüyorum ben. Adela'nın iyiliğiyle, öğrenimiyle candan ilgileniyor, kendisine karşı da yumuşak bir sevgi besliyordum. Fairfax'e karşı da bana gösterdiği iyilikten ötürü minnet duyuyor, onun bana karşı duyduğu ölçülü sevgi, saygı oranında, duygularının, zekasının ortalama düzeyi oranında ben de onu seviyor, onunla birlikte olmaktan tad alıyorsam. Ara sıra konak dolaylarında kendi başıma yürüyüş yaptığım sıralarda, bahçe kapısına gidip dışarıdaki yola baktığım sıralarda, kimi Lane Adela dadısıyla oynar, bayan Fairfax de kilerde reçel yaparken 3 kat merdiven çıkıp çatıya ulaşarak çevremdeki tarlalara, tepelere, ufka baktığım sıralarda, ufuk çizgisini delip geçecek ve duyup okuduğum halde hiç görmediğim hayat dolu yerlere, büyük kentlere erişebilecek bir görüş gücünün özlemini duyuyordum. Böyle zamanlarda şimdikinden daha hareketli bir yaşam sürmek, kendim gibi kimselerle daha çok haşır neşir olmak, burada bulduğumdan daha çeşitli tiplerle tanışmak istiyordum. Bayan Fairfax'in Adela'nın iyiliklerinin değerini bilmez değildim ama Dünyada daha başka, daha canlı bir takım iyiliklerin de var olduğuna inanıyor, varlığına inandığım şeyleri görmek için de can atıyordum. Bunları duyunca beni birçok suçlayan çıkacaktır. Varsınlar, suçlasınlar, bana nankör bile diyeceklerdir belki. Ama ne yapayım, elimde değil bu. Huzursuzluk benim mayamda vardı. Arada öylesine depreşiyordu ki acı veriyordu bana. Böyle zamanlarda tek avuntum, üçüncü kat koridorunda, o sessizlik, tenhalık içinde, gözlerden ırak, bir aşağı bir yukarı yürümek, hayalimde canlanan parlak düşlemleri başıboş bırakıvermekti. Bol, parlak, renk renkti düşlerim. Burada bırakırdım yüreğimi. İçini tasayla burksa bile yaşamla genişleten, coşkun heyecanlarla çarpsın. En güzeli de içimden bir sesin anlattığı sonu gelmez bir masalı dinlerdim. Hayalimin yarattığı, durmadan da anlattığı bir masal ki gündelik yaşantımda canım çektiği halde bulamadığım hareketle, heyecanla, ateşle, tutkuyla kaynaşırdı. İnsanlar dinginlikle yetinmelidir demek boşunadır. Hareket ister onlar, bulamayınca da yaratırlar. Benimkinden daha duragan bir hayata yargılı olan milyonlarca kişi vardır. Hepsi de buna karşı baş kaldırmış durumdadır. Yeryüzündeki insan kitlelerinin arasında siyasal başkaldırılardan başka daha ne isyanların kaynaştığını Tanrı bilir. Hele kadınların çoğunlukla pek sakin olduklarına inanılır ama kadınlar da tıpkı erkekler gibi duygu sahibidir. Erkekler gibi onlar da zekalarını, yeteneklerini işletmek için bir uğraş, eylem alanına gereksinme duyarlar. Üzerlerindeki baskı pek ağır, sürdükleri yaşam pek durgun olursa acı duyarlar bundan, zarar görürler. Onlardan daha ayrıcalıklı olan erkeklerin, kadınlar yemek pişirip çorap örmekle, piyano çalıp nakış işlemekle yetinsin demeleri dar kafalılıktır. Bir kadın, geleneklerin kendisi için yeterli saydığı şeylerden daha fazlasını yapmak, öğrenmek isterse, onu kınamak, alaya almak düşüncesizliktir. Böyle tek başıma üçüncü katta gezinirken, Grace Poole'un gülüşünü duyduğum çok olurdu. Hep aynı gülüş. İlk duyduğum zaman tüylerimi ürpertmiş olan hep o yavaş, alçak ha ha ha heceleri. Sonra bu gülüşlerinden daha da acayip olan anlaşılmaz mırıltılarını da duyuyordum onun. Kimi günler sessiz duruyordu, kimi günlerde de öyle sesler çıkarıyordu ki hiçbir anlam veremiyordum. Kimi zaman da onu görüyordum. Elinde bir leğen, bir tabak ya da bir tepsiyle odasından çıkıp mutfağa iniyor, çok geçmeden dönüyordu. Çoğu zaman, ah, romantik okurlarım gerçeği süslemeden söylediğim için beni bağışlayın, mutfaktan bir testi şarap getiriyordu. Çıkardığı o acayip seslerin uyandırdığı merakı Grace Poole'un görünüşü her seferinde bastırıyordu. Sert, kaba çizgileri, donuk tavırlarıyla ilgiyi çekip mimlenebilecek hiçbir yönü yoktu. Onu konuşturabilmek için birkaç girişimde bulundum ama az konuşan bir insana benziyordu. Kısacık, tek sözlü yanıtlarla bütün çabalarımı yarıda bırakıyordu. Evdeki öbür kişiler, yani John'la karısı Lea, Fransız dadı Sophie, namuslu iyi kimselerdi ama hiçbir özellikleri yoktu. Sophie ile Fransızca konuşuyorduk, ülkesiyle ilgili sorular soruyordum ona arada. Ama bir şeyi anlatıp tanımlamakta hiç yetenekli değildi. Çoğunlukla öyle sudan, öyle karışık karşılıklar veriyordu ki insanı soru sorup soracağına pişman ediyordu. Ekim, Kasım, Aralık geldi geçti. Ocak ayında bir gün öğleden sonra Bayan Fairfax, Adela adına bir tatil rica etti çünkü çocuğun nezlesi vardı. Adela da bu ricayı öyle ateşli yalvarmalarla yeniledi ki kendi çocukluğumda tatillerin ne kadar değerli olduğunu ansadım, razı oldum. Bu konuda biraz esneklik göstermenin de iyi bir şey olduğunu düşünüyordum. Çok soğuksa da güneşli, rüzgarsız bir gündü. Koca bir sabah kütüphanede kapalı oturmaktan ruhum sıkılmıştı. Bayan Fairfax de o sabah bir mektup yazmış, gidip postayı atan olsa diye bekliyordu. Böylece pelerinimle başlığımı giydim, mektubu Hay Postanesi'ne götürmeyi önerdim. Bu 3 kilometrelik yol kış günü için iyi bir yürüyüş olacaktı. Adela'yı Bayan Fairfax'ın ocağının başındaki küçük koltuğa oturttum, en sevdiği taş bebeğini eline verdim. Bunu çoğu zaman telli kağıda sarılı olarak bir çekmeceye saklardım. Bundan sıkılırsa diye bir de masal kitabı getirdim. Onun Revene Bientôt, Ma Bonne Amie, Ma Chère Mère, Jeannette, Çabuk Gelin Dostum Sevgili Mademoiselle Jeannette tembihine bir öpücükle karşılık verdim. Sonra yola düzüldüm. Yerler tam takır donuk, hava hiç kımıltısız, yolum bomboştu. Isınıncaya kadar hızlı hızlı yürüdüm, sonra adımlarımı ağırlaştırdım. Günün bu saatinde böyle tek başıma yürümekten duyduğum zevki içime sindirmek istiyordum. Saat 3'tü. Ben kulenin dibinden geçerken çan saat başını vurdu. Bu saatin güzelliği yaklaşan akşamda ufka yaklaşmış, solgunlaşmış olan güneşin ışıklarındaydı. Şimdi Thornfield'den 1,5 kilometre kadar uzaklaşmış bir kır yoluna sapmıştım. Bu yol yazın yaban gülleriyle, güzün fındıklarıyla, böğürtlenleriyle ünlüydü. Şimdi bile güllerin yapraksız tomurcukları mercan gibi ışıldıyordu. Ama kışın bu yolun başlıca güzelliği büsbütün tenha oluşunda, çıplak dalların altında tam bir dinginlik içinde uzanışındaydı. Rüzgar esse bile buradan duyulmazdı çünkü çevrede çırılçıplak dalları yolun ortasına döşenmiş olan yıpranmış beyaz taşlar kadar durağandı. Bu keçi yolun iki yanında göz alabildiğine yalnız bomboş tarlalar uzanıyor, ara sıra çalıların arasında kıpırdaşan küçücük kahverengi kuşlar dökülmesini unutmuş tek tük kuru yaprakları andırıyordu. Bu yol heye kadar hep yokuş yukarı tırmanıyordu. Yarı yola gelince tarla kıyısındaki bir çit kapısının üzerine oturdum. Pelerinime iyice bürünüp ellerimi de muflonuma sokunca havadaki keskin dondurucu ayazı hiç duymaz oldum. Yolun üzerini kaplayan ince buz tabakası soğuğun şiddetini gösteriyordu. Oturduğum yerden şimdi aşağılarda kalmış olan Thornfield'i görebiliyordum. Gri duvarlı, surlu, hisarlı konak aşağıdaki vadinin en göze batan yeri sanki merkeziydi. Koruları, kuşlukları batıya doğru uzanıyordu. Güneş ağaçların arasına sarktı, sonra dalların ardında kıpkızıl dupduru battı. Batıncaya kadar bekledim, sonra doğudan yana döndüm. Doğudaki tepenin üzerinden şimdi ay çıkıyordu. Henüz bir bulut çizgisi gibi solgundu ama her an biraz daha parlaklaşıyordu. Hey köyünü seyreder gibiydi. Köyceğizin ağaçların arasında gömülü duran bacalarından gökyüzüne mavim trak dumanlar yükseliyordu. Henüz 1,5 kilometre vardı aramızda. Gene de akşamın mutlak sessizliğinde köyün hafif yaşam kımıltılarını işitebiliyordum. Kulağıma su çağıltıları da geliyordu. Hangi vadilerden, hangi çay yataklarından bilemiyordum. Ama hey köyünün gerisinde birçok tepe vardı. Bunların aralarındaki vadileri işleyen birçok dereler olsa gerekti. Akşam sessizliği içinde en yakındakiler kadar en uzaktaki suların da şırıltısı duyulabiliyordu. Birden haşin bir ses bu nazlı, bu incecik şıpırtıları, fısıltıları bastırdı. Hem çok uzaktan gelen hem de açıkça duyulan kesin, sürekli bir patırtıyla bir madensel şakırtı, bir at geliyordu. Yolun kıvrımları onu henüz gözden gizlemekle birlikte gitgide yaklaşmaktaydı. Ben çit kapısından inip yoluma gitmek niyetindeydim ama yol o kadar dardı ki yerimde kaldım. Atın gelip geçmesini bekledim. Pek gençtim o günlerde, hayalimde pek güçlüydü. Çocukluk masallarından kalma, kimi renkli, kimi karanlık birçok anılar kafamı doldururdu. Bu anıların kimileri uyandıkları zaman çocuklukta bulunmayan bir canlılık ve açıklık kazanırlardı. Şimdi de gitgide yaklaşan nal seslerini dinler, alacakaranlıkta atın görünmesini beklerken aklıma Bessie'nin anlattığı bir takım masallar geliyordu. Bu masallarda İngiltere'nin kuzey bölgesinde yaşayan Gitrash diye bir ifritten söz edilirdi. Bu ifrit bir at, katır ya da kocaman bir köpek biçiminde ıssız yollarda kol gezer, kimi zaman gecikmiş yolcuların karşısına çıkarmış. Nasıl ki bu at da şimdi benim karşıma çıkmak üzereydi. İyice yaklaşmış olmakla birlikte görünmemişti daha. Derken nal şakırtılarından başka bir çalı hışırtısı duydum. Fındık ağaçlarının dibinden koskoca bir köpek çıka geldi. Karalı beyazlı rengiyle ağaçların arasında hemen göze çarpıyordu. Bessie'nin Gitrash'ının girdiği kalıplardan birine tıpatıp uyuyordu.